Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Burak, Lidya, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Erak,
Hoş
sen
bulduk
nasılsın?
herkese.
Ben de çok iyiyim Burak. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Dostlar, her zaman biliyorsunuz hem hocalarımızı bekliyoruz hem arkadaşlarımızın toparlanmasını bekliyoruz. Birkaç dakika bekleyeceğiz o yüzden. Birkaç dakika sonra Kripto Sosyal Haftaya Bakış programıyla karşınızda olacağız. Burak, önce seninle başlayacağım abi. Hazırlan sen. Bir iki dakikaya başlıyoruz. Kerem, hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Evet. Artık bence yavaş yavaş başlayabiliriz. Arkadaşlar, Burak'ın pek vakti yok. O yüzden önce onunla başlayacağım. Kerem, ondan sonra biz seninle devam ederiz. Zaten biliyorsunuz dostlar, olabildiğince kısa tutmaya çalışıyoruz bu Space yayınlarını. Çünkü kayıt da alınıyor. O kaydı dinleyen arkadaşlar kısa olduğunda daha verimli dinlediklerini söylediler. O yüzden soru cevap şeklinde başladığımız bu maceraya daha çok böyle birazdan monolog ve ondan sonra bitirme şeklinde devam ediyoruz. Burak, sana abi BlackRock'la Coinbase'in ortaklığını sormasam olmaz. Bugün piyasaya bomba gibi düştü. Belki kriptoda çok hissedilmedi ama Coinbase'in hissesinde anormal hareketler oldu. Hatta çok fazla karşılaşılmayan bir şey. Hissenin şeyini kapattılar. Çok kısa bir süre hissede işlem yapılamadı falan talepten dolayı. Neden bu anlaşma önemli? Yani BlackRock ismi ne ifade ediyor? Nedir bu anlaşmanın önemi? Bizi pozitif veya negatif anlamda etkileyebilecek bir şey mi? Söz sende abi.
Teşekkürler Erhan. Bu tabii ki de yani çok pozitif bir haber. Bunun tabii birkaç tane şeyi var, sebebi var. Bir tanesi şimdi hani bu tarz haberlerden kaynaklı olarak böyle bir hype oluşur ya, herkes bir şekilde işte etkilenir bu haberlerden pozitif olarak ve fiyatta bir artış olur. Şimdi o tarz artışların olması için bizim piyasanın zaten hani bir yükseliş trendinde, boğa sezonunda vesaire, o tarz bir şekilde hani o tarz bir piyasada olmamız gerekiyor. Kriptodan bahsediyorum. Ama biz zaten hani siz de söylüyorsunuz aylardır öyle bir piyasada, hep düşen piyasada olduğumuz için isterse başka bir haber gelsin. Şu anda gerçekten kriptoyu zaten etki edecek şeyler yok, hani temel yok diyelim. Ama bunun ben yani şeyden ziyade, duygudan ziyade reel olarak çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü hani ben bu haberi de paylaştım. Birisi şey yazmış altına. Yani onlar da satarlar falan yazmış. Ya bu haber BlackRock işte Bitcoin alacak haberi değil. Bu haber Amerika'nın değil, dünyanın en büyük yatırım şirketi olan ya da en büyük ilk iki ya da üçtedir yani en fazla.
En büyük diyebiliyor. En
En büyük
büyük
değil
o
mi? Tamam.
diyebiliyor. Varlık
Tamam.
yönetiminde en büyük o.
Ya
Fed'den
aynen
çok
yani.
parası var ya
Yani Fed ama şimdi yarışa girerse basar biliyorsun o şeyi, ama onu
burada. Tamam,
kızdıramıyorum.
oralara
Tabii.
girmeyelim.
Pardon. Pardon.
Oralara girmeyelim.
Gerçi bir de o kadar öyle bir şey ki, yani bugün bir şey dinledim bu Fed'in para basması ile ilgili olarak. Yani bildiğiniz gibi zaten Fed hani para bastığında o parayı hani piyasaya sürmesi için bir şekilde hani primary dealer'ların onu almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Yani rezervlerindeki değiştirme amaçlı. Çok detaya girmeyeyim ama hani BlackRock gibi şirketler hani istedikleri kadar işte hazine tahvil bassın, biz bunu işte Fed'in bastığı parayla her türlü alırız dediği için sistem ilerliyor bir anlamda. Konuyu kapatayım hemen, biraz detay yani teknik bir şey oldu ama şimdi şey bu, hani en büyük, bu dünyadaki en büyük yatırım şirketi yani şeylerinde kullandıkları diyeyim, şimdi aklıma gelmedi. Yani yönettikleri para bakımından. Şimdi bunun nasıl reel bir etkisi olacak? Reel etkisi bunun şöyle olacak. Hani hep diyoruz ya, spot ETF geldiğinde işte herkes altın ETF'ini, spot ETF'ini yapıyor gibi, tamamen Bitcoin fiyatını takip eden basit ve herkesin anlaşılacağı bir araç, bir yatırım aracı ortaya çıkacak. Şimdi spot ETF olmadığı için piyasada Amerika'da spot ETF'i ikame edebilecek yatırım şirketlerin kendi fonları var. Fidelity'nin var mesela. İşte Grayscale var. Bunu işte şimdi çok girmeyeyim ama hani o farklı biraz. Ama şirketlerin kendi şeyleri var, fonları var. BlackRock'ın yoktu kendi fonu. Şimdi ne olmuş oluyor böylece? Spot ETF'i herkes alabilecekken, hani piyasada, hani şeyden, hani ben bile gidip alabilecekken, şu anda BlackRock bunu kendi kurumsal müşterilerine Bitcoin'i alabilecek şekilde bir sistem oluşturuyor. Yani ben şu anda bireysel bir yatırımcıyım. İşte Bitcoin fiyatını takip edecek bir yatırım aracı şu anda yok gerçekten. Vadeli ETF var. Çok karışık bir şey. Grayscale var. Ne oldu ortada zaten. Gerçekten yok. Hani şeyden, hani Coinbase'den oradan buradan alma bağlı. Onu ayrı tutuyorum bankadan. Ama ben şu anda mesela hani büyük bütçeli bir BlackRock yatırımcısı olsam, yani müşterisi olsam daha doğrusu, Coinbase'de bir anlaşma yapmışlar. Önümüzdeki dönemde ben hani hiçbir şekilde paramı oradan buraya taşımadan Bitcoin ya da diğer altcoin'ler de olacak diye tahmin ediyorum. Hani onları alabileceğim. Bu yüzden hani real bir katkısı var. Bu sadece böyle bir hype, işte çok güzel oradan aldı, işte 2 milyar dolarlık Bitcoin aldı. Yani Elon Musk'ın aldığı işte 1 milyar dolarlık Bitcoin geçen sene bir hype oluşturdu. Piyasaya reel katkısı 1 milyar dolardı. Çünkü alış o kadardı. Ama onun hype'la alakalı işte şey oldu. Bu biraz daha farklı. Bunun reel bir şeyi olacak. Hani piyasadaki Bitcoin fiyatına uzun vadede. Bence bu anlamda olumlu bir haber bu. Bir de ikinci kısmı hemen değineyim. Sözümü bitireceğim. 2-3 haftadır SEC ile Coinbase arasında bu Coinbase'in bir çalışanı önden işte listelenecek coinleri alıyormuş işte haberini, onunla ilgili bir şey olmuştu hatırlıyorsanız, o yakalanmıştı onu yapan. SEC de bundan bahsederken bu olayla ilgili olarak bu coinlerden işte menkul kıymet olarak bahsetti. Ondan menkul kıymet olarak diyorsan o zaman Coinbase'e de borsa demiş oluyorsun yani bir anlamda. O yüzden şey aralığında böyle bir tartışma vardı ve Coinbase de geri adım atmadı açıkçası. Onun üzerine böyle bir haberin gelmesi bence birazcık da şey, hani bundan dolayı erken bence bu haberi sundular. Bu haberin gelmesi Coinbase'i de SEC'ye karşı elini güçlendirmiş diyebilirim. Bir de ki maniler biraz ama dün de yani SEC'nin değil de CFTC'nin bu borsaları kontrol altına, yani onun şemsiyesi altına inceyle ilgili senatoda bir tasarı sunuldu. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Coinbase geri adım atmıyor SEC'ye karşı. Zaten CFTC'nin şemsiyesi altında o olacak. BlackRock gibi büyük bir oyuncuyu da yanına alması, hadi bakın abimi getirdim ya da işte bir tanıdığımı getirdim, kavgaya gideceğiz falan deriz ya, o tarz bir şey oldu yani bu. Öyle bir etkisi oldu. O yüzden olumlu. Ama tabii ki de hani piyasa zaten baskılandığı için şu anda her yönde bunun fiyata etkisi zor. Ama Coinbase fiyatının, hani hissesinin fiyatının artması da bu işin aslında ne kadar gerçek olduğunu ortaya koyuyor diyelim.
Kesinlikle. Kesinlikle ben de aynı düşünüyorum. Bununla birlikte bu Coinbase'deki yöneticinin, insider trading ile suçlanan yöneticinin de bugün haberde okudum. İddiaları kesinlikle inkar ettiğini gördük. Yani asla suçlamaları kabul etmediğini gördük. Bakalım, tabii ki bu süreç oldukça uzun sürecek. Ama gerçekten hani piyasaya yansımamış olmasının piyasa dinamikleriyle alakası var. Gerçekten Coinbase fiyatına, Coinbase'in hisse senedi fiyatına bu kadar çok yansımış olmasının da yanına aldığı partnerin çok büyük bir isim olmasında şeyi var. Karşılığı var diyelim. Burak, sen çıkacaktın galiba abi. Teşekkür ederim. Değer kattın. Sağ olasın.
Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Sevgiler.
Görüşürüz Burak. Sağ ol.
İyi akşamlar Burak.
İyi akşamlar Murat abi. Kerem, görüşürüz.
Sesim geliyor değil mi?
Geliyor abi.
Tamam, Murat abinin kesildi o zaman herhalde. Neyse, Murat abiyle sonra devam edeceğim zaten. Kendisinde işleri vardı öyle biliyorum.
Santim Erarp'im ben. Sizdeyim şu an.
Tamam abi, tamamdır. Kerem'le devam etmemin bir mahsuru yok değil mi?
Vaktim yok, benim açımdan bir problem yok.
Tamamdır. Tamamdır. Kerem, genel itibariyle aslına bakarsan sana spesifik bir konu yok soracağım. Bir kere onu diyeyim. Ama genel itibariyle piyasa yorumunu merak ediyorum. Yani genel itibariyle piyasa yorumunda çok bir değişiklik olmadığını yani çünkü bir değişiklik yok. Ama belki konuşmaya değer bulduğun on-chain veriler olabilir. Vadeli tarafındaki hareketlilikler olabilir. Birazcık bahsedersen memnun olurum abi.
Tabii abi. Yani açık söylemek gerekirse evet gerçekten hani son ya biz ne demiştik hani iki aydan beridir aslında yengeç piyasası yaz için en uygun tanım olduğunu söylemiştim. Yengeç piyasası şeklinde ilerliyoruz. Yani iki aşağı bir yukarı $100 range'ler $200 range'lerde ilerliyoruz. Ama tabii ki hani bir anda belki şunu da konuşmak lazım. Birkaç gündür ya da bir iki haftadır Nasdaq'ta ya da geleneksel piyasalarda çok aslında ciddi sayılabilecek hareketler görüyoruz. Yani tabii oradaki de ayı piyasası rallisi olarak şu an yorumlanıyor genel itibariyle ama buna rağmen hani biz orayı çok takip ettiğimizi söyleyemeyeceğim. O taraftan bir garip bir durum var aslında. Yani düşerken ama, çok...
Evet tam lütfen sen cümleni bitir sonra ben ufak bir ekleme yapacağım.
Tabii. Ne diyordum? sesin arada kesiliyordu abi tam duyamadım ya.
Düşerken dedin abi.
Evet. Yani düşerken çok sıkı takip ediyoruz geleneksel finans piyasalarını. Ama yükselirken çok bir takip durumumuz bu son 1-2 haftada olmadı. Özellikle son 1-2 gündür biraz daha kesildi bağlantımız gibi gözüküyor aslında. Tabii bunun çeşitli sebepleri var. Yani işte Nasdaq'ta daha fazla hedge fonlarının, yatırım firmalarının daha fazla opsiyon piyasalarını kullanıyor olması, tabii çok daha geniş etkisinin oluyor olması. Çünkü genel itibariyle bu son yükselişleri tamamen opsiyon piyasalarında büyük yatırımcıların hedge'lerini o bölgelerde yani düşünce alayım. Düşünce yani şöyle haklar kullanıyorlar açıkçası. Hani herkesin anlayabileceği şekilde söylemek gerekirse. Mesela diyor ki 24 binin altına düşerse işte benim 20 binden alma hakkım olsun diye bir opsiyon açıyor mesela adam. Bunu da zamanı gelince kullanıyor. Ya da işte 20 binin altına düşünce 17 binden al. Sonra hatta şunu bile yapabiliyor. 20 binin altına düşerse 17 binden al. Yükselince 22 binden sat. Gibi hani böyle uzun opsiyonlar farklı stratejiler de kullanabiliyorlar. Birçok firmada aslında tabii Nasdaq'ta geleneksel piyasalarda bunlar çok yaygın kullanımı olan şeyler. Bizde çok fazla yok tabii ki var etkisi sınırlı kalıyor. Eğer piyasada bir hype yani bir boğa ilerleyişi yoksa bizde biraz daha sınırlı kalabiliyor bu yükselişler. Genel itibariyle hani biraz ona bağlıyorum açıkçası. Bir de tabii ki şirketlerin kazançları ve benzeri açıklamalar. Yani çok iyi olmasa da kötünün iyisi olarak yorumlanınca tabii ki bir de Fed'in etkisinde konuşmak lazım. Yani zaten Fed toplantısının ertesinde ben de aynı şekilde yazmıştım. Çok korkak ve dövüş yani güvercin diyebileceğimiz bir toplantı geçirdi aslında Jerome Powell. Bunu da şu an diğer Fed üyeleri toparlamaya çalışıyorlar aslında. Çünkü marketler çok beklenen tepkiyi, yani biz bekliyorduk tabii ki böyle tepki vermesi. Nasdaq'ın ya da benzeri piyasaların böyle tepki vermesi bekleniyor. Böyle bir konuşma yaparsan böyle bir tepki gelecekti. Çünkü hani Fed pivot zaten konuşuluyordu. Yani Fed'in bir noktada artık faiz arttıramayacağı, artık resesyona doğru gittiğimiz ve benzeri endişeler arttığı için ki bu bir alışkanlık. Yani son 10-15 senenin belki 20 senenin bir alışkanlığı bu. Bu alışkanlık da nedir? Fed belli bir bölgeye kadar evet ben faiz arttıracağım, şöyle müdahale edeceğim, böyle müdahale edeceğim der. Ama bir noktaya kadar gelir. Çünkü o nokta artık tahvillerin, hazine tahvillerinin kaldıramayacağı noktalardır. İşte faizin ya da piyasadaki birikimin kaldıramayacağı noktalardır. Piyasaları çok baskılayacak durumlardır. Burada denir ki Fed bu toplantıda değilse bir iki toplantı sonra artık düşmeye geçecek, faizleri artık arttırmayacak gibi bir beklentiye girer genelde piyasalar. Oralarda dip olarak gözükür. Ama geçmişe baktığımızda şunu iyi incelemek lazım bence Eren. Fed faizleri belli bir noktada pivot yapabilir. Evet, belli bir noktada sabit tutmaya da başlayabilir ve sonra düşüşe de geçebilir. Ama bu genellikle geleneksel piyasalarda gördüğümüz davranış şekli de Fed faizleri düşürmeye başladığında piyasalar coşmaz. Hatta ekstra bir dip yapar. Yani bir önceki dibinden daha kuvvetli de bir dip yaptı. Neredeyse son 3-4 faiz artış dönemlerinde gördüğümüz bir özelliktir. Dolayısıyla piyasaların bu beklentisini birilerinin toparlaması gerekiyor. Yoksa çok daha farklı durumlar yaşanabilir. Yani şu an için demiyorum. Çünkü şu an bir seçim dönemine giriyoruz. Özellikle petrol bazlı ürünlerde işte zaten enflasyon sepetinde önemli bir katkısı olduğu için petrolün. O taraflarda zaten petrolün bir baskılanması var ki zaten bunları çok fazla konuştuk. Amerika'nın stratejik petrol rezervlerini satması, Arap Yarımadası ile yaptığı konuşmalar ve asıl Eylül'de yapılacak. Yani her sene normalde Eylül'de yapılan üretim artışının, petroldeki üretim artışının Biden'ın seyahati sonrası öne çekilme isteği, Temmuz ve Ağustos'a çekilme isteği gibi durumlar tabii ki petrolü baskıladı. Dolayısıyla enflasyonda en azından önümüzdeki dönemde açıklanacak, yani birkaç gün sonra açıklanacak, onuydu zannediyorum, bir hafta sonra açıklanacak enflasyonda bir düşüş beklentisi artık çok yaygın. Bunu da tabii ki piyasalar kullanıyor, fiyatlıyor ve benzeri. Ama hala ayı piyasası rallisinin dediğimiz durumun dışına çıkmış değiliz. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi lazım. Peki burası neresidir kripto piyasasına baktığımızda? Kripto piyasasında benim için 27.500-28.000 aralığıdır. Neden derse arkadaşlar da yani o kadar çok fazla sebebi var ki şu açıdan, teknik açıdan bakarsam eğer ben duruma. Mesela şimdi hemen söyleyeceğim. 27.500-28.000 aralığında 4-5 tane çok kritik direnç noktası var. Bunlardan bir tanesi 150 haftalık hareketli ortalama. İkincisi 111 DMA ki bu benim çok önem verdiğim 111 günlük DMA'nın altında farklı bir senaryo, üstünde farklı bir senaryo diye 42K civarlarında da zaten yorumlayıp üzerine yazılar yazdım, bir hareketli ortalama. Aynı bölgede hareket ediyor. 0618 Fibonacci ki 0618 öyle bir yerdir ki üstü boğa altı ayı olarak okunur genel itibariyle. Ve aynı zamanda yukarıdan düşen yani en tepeden bizim 69K tepesinden düşen de bir tren çizgisi aynı bölgede bekliyor. Yani burası 27.5-28K. Peki bizim güvenli bölgemiz yani aşağıdaki bölgene 200 haftalık hareketli ortalama. 200 haftalık hareketli ortalama 22.800 civarında şu an. Onun üzerindeki kapanışlarda risk alınabilir yukarıya doğru. Aynı zamanda şunu da ekleyeyim, opsiyon piyasasında da BTC şu an Max Payne dediğim, benim çok önem verdiğim Max Payne çizgisi 23K'da. Yani şöyle kısaca yorumlamam gerekirse 23K'nın üzerinde kapanış yapılırsa 28-27K'ya doğru bir hareket riski alınabilir. Ama 200 haftalık hareketli ortalamanın altındaki kapanışlarda da o bölgeye risk almak benim için gereksizdir. Ben şu an için piyasaya böyle bakıyorum. Hani ayı piyasası rallisinin dışına çıkabilmek için de bence o bölgenin, bu bahsettiğim o önemli dirençlerin o biriktiği bölgeden yukarı doğru hareket gerekir. Onun çok etkisinin olamayacağını, yani onun dışına çıkacağımızı çok düşünmüyorum. Aşağı yukarı bu range'de takip ediyorum. Zaten yengeç piyasası dediğimiz model de bununla uyumlu açıkçası benim için herhalde.
Çok teşekkür ederim Kerem. Ben çok ufak bir deme yapayım. Çok benzer şeyler konuşuyoruz tabii ki. En nihayetinde birbirimiz sürekli bilgi paylaşımı halindeyiz tabii ki. Yani benzer şeyleri konuşmamızın böyle de bir tabii ki var. Tartışmasız. Ben 23.000'den biraz daha temkinli olunması gerektiğini sadece söylüyorum. Hani 23.850-24.000 bandında. Çünkü 23.850 seviyesinde Kerem şeyden bu Temmuz'un ortasından gelen bir tepe var. Orayı bir aşamamışlığımız var. İşte benim baktığım 55 ve 21 EMA'larda 55 EMA'da yani birazcık altına geliyor onun. Dolayısıyla hani 23.800-24.000'in üstünde bir günlük kapanışın ben de bizi maksimum 28K seviyelerine taşıyacak ufak bir tepki rallisi, bir ayı trendi rallisi yaratabileceğini düşünenlerdenim. 28.000'deki sebepleri sen anlattın. Yani kesinlikle tartışılacak bir şey değil. O şüphesiz öyle. 28.000'in üstüne yani burada yaratılacak bir olası momentumun 28'i aşması için başka şeyler gerekir. Evet.
Şimdi şöyle de bir derdimiz var. İşte Nasdaq'ta sen de ifade ettin ya. Yani şöyle bir problem var Nasdaq'ta. Evet, Nasdaq'la çok benzer bir dip yaptık. Evet, genel trend anlamında Nasdaq'la pozitif koreli hareket ediyoruz. Kimsenin inkar edemeyeceği bir şey bu. Hatta ve hatta Kasım'dan itibaren bakınca böyle yani korkunç bir korelasyon var. Evet. Ama zaman zaman birkaç aydır gördüğümüz bir şey, sen de onu söyledin. Nasdaq bazen kuvvetli giderken BTC duruyor ama evet, Nasdaq satış yediğinde BTC de satış yiyor. Yani altlarla Bitcoin gibi bir denge oluştu Nasdaq'la BTC arasında, böyle hoşlanmadık evet, denge. Şu anda da Nasdaq an itibariyle, teknik olarak konuşuyorum tabii ki, Aralık 2021'den gelen bir alçalan trendin tam direncinden şu anda tepkisini aldı. O da 13.300'e denk geliyor. Dolayısıyla yani BTC üstündeki direnci aşabilmesi için Nasdaq'ın da bu alçalan trendi kırması gerekiyor ama Nasdaq'ın alçalan trendi BTC'nin karşılaştığı dirençlerden daha kuvvetli bir alçalan trend. Trend. BTC'de öyle bir kuvvetli alçalan trend BTC'de de var ama hemen hemen 29 bin seviyelerinde. Dolayısıyla şu anda Nasdaq'ın ne yapacağı önemli. Yani BTC'de bu 24 binleri ya da senin deyiminle 23 bini, 23 bin 24 bin bandını kırıp 28'e gidebilmesi için Nasdaq'ta bu kritik alçalan trendi kırması gerekiyor. Kesin. Bu bir noktada belki işte 10 Ağustos'ta enflasyon verileri var Kerem, biliyorsun. İşte 10 Ağustos'ta enflasyon verileri gelecek. Orada bir pozitiflik hissedilmesi ve işte Eylül ayına kadar bir toplantı olmamasından dolayı belki Eylül ayına kadar, 10 Ağustos'ta Eylül'e kadar olan o 20 günlük dönemde belki Nasdaq'ta da kısa vadeli bir ayı trendi tepki rallisi görebiliriz. Buna BTC'de katılabilir ama dediğim gibi BTC'de maksimum buradaki beklentim seninle aynı 28 bin bandı diye düşünüyorum. Yani evet, evet, benim de teknik ve temel yorumum fiyat bazında böyle aslına bakarsan.
Evet, yani on-chain ve vadeli piyasalar özelinde de bakarsak gerçekten yani neredeyse hiçbir hareket yok diyebilirim. Yani neredeyse evet, her gün birçok veriyi inceliyorum. Böyle göze çarpan, çok değişik gelebilecek, ciddi artışlar gerçekten olabileceğine inandığımız, ne bileyim şimdi ben KNFJ'de zaten 8 tane metreye her gün inceliyorum. Şimdi oraya baktığımda yükselişi aktif adres sayıları desteklemiyor ki boğa yükselişleri için çok önemlidir. İşte senin paylaştığın, Glassnode'un da paylaştığı transaction fee'ler dediğimiz işlem ücretlerinin çok düşük olması, herhangi bir hareket görmüyor olmamız. Onun dışında hani VA ratio, balina ratiosu dediğimiz belli aralıklarda takip ediyor. Hala tabii ki uzun süreli baktığımızda %80, %90 civarında ki balinaların yoğun olduğu bölgeler ki riskli adlettiğimiz bölgeler. Yani dolayısıyla böyle hani fonlama oranlarına hiç girmiyorum çünkü neredeyse hiç hareket yok diyebilirim. Yani fonlama vadeli piyasalarda ciddi bir likidasyon da görmüyoruz. Hani çok ciddi böyle likidasyon görmüyoruz. Yani likidasyon görelim ki hani ciddi bir fiyat artışı olsun, ciddi bir mum görelim, onu da göremiyoruz. Çünkü likidasyon gelmiyor. O kadar sıkıştı ki fiyat. Hani açanlar aynı yerden açtı zaten. Ya açıyor ya kapatıyor ya zararına kapatıyor ya karını alıyor kapatıyor gibi bir dönemdeyiz. Dolayısıyla çok hareketin olmadığı, en azından kripto piyasası özelinde bir dönemdeyiz. Ama bahsettiğiniz haberler, evet, olumlu haberler. Birkaç olumlu haber, işte böyle BlackRock ya da işte Meta'nın haberi geldi. Çok paylaşılmadı ama hani spekülasyon yapmaya gelince biz çok paylaşıyoruz kripto fenomenleri özelinde. Yani mesela sen bir ay önce falan konuşmuştuk zannedersem. Bir spekülasyon çıkmıştı biliyorsun Sand için. İşte Meta ile anlaşma yapacak diye, aslında anlaşmanın Flow'la yapıldığı bugün ortaya çıktı. Yani dolayısıyla ama kimsenin de paylaştığını görmüyorum. Bu da enteresan bir durum. Hani normalde çünkü Metaverse sepetleri, Metaverse'de şudur, işte Meta'nın yaptığı anlaşmanın hiçbir Türkiye'deki fenomen tarafından paylaşılmaması da dikkatimi çekti. Bu da enteresan geliyor. Bunu piyasanın durgunluğuna mı bağlamalıyım, neye bağlamalıyım bilmiyorum ama aslında hani birkaç güzel haber de geliyor kripto özelinde, böyle kurumsallar nezdinde bir iki proje için bunlar yaşanıyor tabii ki. Ama bahsettiğimiz dönemi aşmamız için bizim öncelikle büyük şemsiyeyi halletmemiz lazım. Büyük şemsiye de gerçekten ekonomik global sıkıntı ve işte Çin, Tayvan, Rusya, Ukrayna, petrol, doğalgaz, bütün ülkeler işte İngiltere çok ciddi bir 20-25 seneden sonra bir faiz artışı yaptı. Yani bunlar önemli hamleler. Bunlar bizim 25-30 senedir görmediğimiz hamleler. Dolayısıyla değerlendirmemiz gereken süreç de hani kripto piyasası da riskli bir piyasa diye addediyoruz. Dolayısıyla da hani dikkat etmemiz asıl gereken alan ekonomideki iyileşme, ama ekonomide dünya bazında baktığımızda hem haberler nezdinde baktığımızda cidden sıkıntılı bir durum var. Dolayısıyla insanların oturup da riskli varlıklara ciddi anlamda yönelmesi. Çünkü kripto piyasasında artışı sağlayacak olan küçük yatırımcıdır. İstediği kadar kurumsal gelsin, büyük balina gelsin, uzun vadeli yatırımcı gelsin. Onlar zaten buralardan gerekli yatırımları yapacaklar. Fırsatları kollayacaklar. Evet, bir base yaratacaklar. Ama o base'i, yani o temeli yükseltecek, o FOMO'yu getirecek şey küçük yatırımcıdır. Bu küçük yatırımcı da bugün kirasını ödemekte zorlanan, bugün doğalgazın fiyatına bakan ya da işte benzin fiyatını her gün takip eden insanlardır. Bu insanların da oturup bir bütçe ayırıp kripto piyasasına, riskli piyasaya yatırım yapması tabii ki çok beklenen bir şey değil. O açıdan da beklemeye devam edeceğiz. Yani senin de dediğin gibi Eylül'e kadar evet mümkündür. Hani ufak böyle ralliler yapıyor olmamız. Ama buralarda dikkatli olmak gerekir. Onun dışında ondan sonra seçimi bekleyeceğiz. Amerika'da ciddi bir ara seçim olacak. O seçim süreci piyasaları etkileyecektir tabii ki. Orada neler yaşanacak gerçekten onları da konuşacağız büyük ihtimalle. Seçim sonrası da gerçekten Fed'in nasıl hamleler yapacağı ya da Biden'ın senato değişecek mi? Değişirse nasıl hamleler gelir? Bunların hepsi faktör. Bunların hepsi risk faktörleri, yani bilinmezlikler. Dolayısıyla bunları bekleyeceğiz gibi gözüküyor.
Kesinlikle. Kesinlikle Kerem. Teşekkür ediyorum abi. Çok
rica ederim abi.
Değerlendirme oldu. Yani özetle ben çok kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar, trend anlamında hiçbir değişiklik yok. Piyasalarda trendlerin değişmesi için hiçbir sebep yok. Bu piyasalarda dipten alınan tepkileri lütfen bir trend değişikliği başlıyormuş gibi değerlendirmeyin. Şu anda böyle bir şey olması için bir sebep yok. Yani bazı sistemler geliyor özellikle YouTube videolarımın altına. Abi hiç hayırlı bir şey konuşmuyorsun falan. Arkadaşlar, ben olanı konuşmaya gayret ediyorum. Nitekim Kerem de öyle. Ekip olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Şu anda durum bu. Gerçekleri söylemek mecburiyetindeyiz. Bu bir manevi borç bizi takip eden insanlara. Dolayısıyla gaza gelmeyin, ama Ağustos ayı trade imkanları verebilecek bir ay olacak gibi gözüküyor bu anlattığımız sebeplerden dolayı. Ufak tefek bir şekilde trade'e girip kâra geçmeniz durumunda, ufak tefek riske ederseniz, trade'den anlıyorsanız, trade yaptıysanız ya da yapmak istiyorsanız, riske edecek paranız var ise yapacaksanız bunu, bir şekilde boğa rallilerinin kar marjlarının beklentisine girmeden ufak tefek karlar yakalayabilmeniz durumunda realize edip önünüze bakmanız gereken bir dönemdesiniz. Mal alayım tutayım döneminde değiliz arkadaşlar. Ben hala o dönem, yani eğer kriptoda herhangi bir proje bir seneden daha uzun süre bekleyebileceğim diyorsanız, yatırımcı perspektifiyle bakıyorsanız, buralardan parçalı alımlar yapılabilir. Buna bir itirazım yok. Ama ben orta vade yatırımcısıyım. Ben kısa vade yatırımcısıyım. Ben bir yıl bekleyemem. Ben işte paramı koyduğumda bir ay içinde karşılığını görmek isterim diyorsanız, şu anda piyasa özellikle altcoin'ler için o imkanı verecek bir piyasa gibi gözükmüyor. Olsa da çok riskli gözüküyor. Ama trade ederim ben kısa vadeli, beceriyorum bu işi, deniyorum diyorsanız da kar bulduğunuzda kaçmanızı tavsiye ederim. Kerem, bu söylenenlere katılır mısın? Ondan evet. Sonra Murat abiyle devam edelim.
Evet abi, kesinlikle katılıyorum. Zaten bunu da genel itibariyle hani dominans vesaire özelinde biz hep Bitcoin özelinde konuştuk. En doğru yatırımın hani buralarda olabileceği, parçalı yatırımların buralarda yapılabileceği şeklinde şeyleri de söyledik. Tabii ki altcoin'lerde de işte fırsatlar yakalanırsa, senin de dediğin gibi uzun vade tutarım, bu coin'e bir şey olmaz, inanıyorum gibi riskler alabilecek durumdaysanız. Çünkü gerçekten şunu bilmek lazım. Önümüzdeki dönemde herkesin, yani bu enflasyonist ortamda nakit paraya, kendini güvene alabileceği paraya ihtiyacı olacak. Ama kimi insanın çok parası vardır. Ben riske atacak param var. Ben şey gibiyim, Warren Buffett gibiyim, ben sokakta kan varken de alırım, önümdeki riskler benim için önemli değil diyebilecek durumdaysanız tabii ki denersiniz. Çünkü en nihayetinde biz bu piyasanın devam edeceğini düşünüyorsak ki yani 12 senedir ya biz neredeyse 7-8 senedir burada dirsek çürütüyoruz bir şekilde. Sonuçta inanıyoruz ki buradayız ama inandığımız her şey gerçekleşecek diye bir şey de yok. Dolayısıyla her şey bir risk yani bu hayatta ve böylesine bir dönem yaşıyoruz. O anlamda risk alabilecek olan her zaman risk alabilir. Yani bu dönemler risk alınacak dönemdir. Ama önümüzdeki risklerin de farkında olarak bu riskleri almak lazım. Sonrasında ben mahvoldum, bittim, bir yatırım yaptım. İşte %50 buradan da düştü. Düşmez dedim, buradan da düştü. Piyasa böyledir. %80 düşer. Düştüğü yerden %50 daha düşer. Oradan da düşmez dersin. Bir %50 daha düşer. Dolayısıyla bunları bilerek davranmak lazım.
Kesinlikle. Kesinlikle. Murat abi buradasın değil mi?
Buradayım herhalde.
Murat abi seninle genelde algoritmaları konuşuyoruz. Bugün de bu adeti bozmayacağız elbette. Zaten piyasayı konuştuk. İşte Burak'la da önemli gördüğümüz haberi konuştuk. Senin algoritmik verilerin bize piyasa ile ilgili ne söylüyor abi? Yani borsalardan alımlar yapılıyor mu? Kademeler nasıl? Bir fırsat görüyor musun? Nedir?
Şöyle geçen hafta bir şeyimiz vardı biliyorsun, düşüş beklentimiz vardı benzerlik tarafına göre. Dün artık son gündü, düşüşü bekliyorduk benzerlik tarafına göre ama bir düşüş olmadı. Bugün bir hareket var ama o beklediğimiz düşüş olur mu olmaz mı o tarafta pek emin değilim. Kademeler tarafında şu an Ethereum çok kuvvetli. Ethereum'un kuvvetli olması da altcoin'leri biraz şeye tutuyor, sağlam tutuyor aslında. Yalnız Ethereum tarafında şöyle bir risk var. Bizim sistemimizin verilerine göre eğer 1570'i kırarsa altında ciddi bir boşluk oluşuyor. O yüzden o tarafı kırmaması gerekiyor altcoin'ler için. Normal şartlarda BTC'nin bu düşüşünde altcoin'lerin daha çok tepki vermesi lazımdı. Ama son 2 gündür falan kademeler güzel gidiyor. Artış var kademeler tarafında. Sadece BTC'nin yükselişine karşılık şey altcoin'ler şey vermiyor, tepki vermiyor. Bu arada burada selam okunuyor. Ses çok geliyor mu bilmiyorum ama.
Problem yok abi, devam.
Kademeler tarafında şu an kuvvetli. Yani o tarafta şu an için bir sıkıntı yok ama dediğim gibi Ethereum şu an tutuyor altcoin'leri. 1570 altına sarkar ve kalıcı olursa altcoin'ler için biraz sıkıntı olacak gibi gözüküyor sistemsel verilere göre. Onun haricinde botlar tarafında 19. güne girdik sanırım. Yeni bir rekora doğru gidiyoruz. Ben açıkçası 2 gün önce falan bekliyordum. Artık gelirler diyordum. Çin krizinden sonra bir hareket olacağını düşünüyordum ama hala gelmediler. Verileri kontrol ettiğimizde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Algoritmik bir değişim yok görünürde. Ama hala aktif değiller. Bu da tabii... Bir kere başımıza geldi. 30 günlük bir gidiş. Akabinde o 30 gün süresince yükseliş gelmişti. 19. gündeyiz. Yani bunun eğer düşüşü olursa çok sert olacağı kanaatindeyim. Çünkü botlar bu kadar uzun süreli gitmez. İnşallah yaşamayız diyorum. Dediğim gibi Ethereum kuvvetli olduğu için altlarda bir sıkıntı yok herhalde. Yani şu an için bir şey görmüyorum açıkçası. 1570'i kırmadığı sürece hiç problem görmüyorum. Direkten döndü. 1582'den döndü. Daha altına sarkarsam altcoin'ler için ciddi bir problem olacaktır.
Peki abi, teşekkür ediyorum. Evet dostlar, algoritmanın da ne söylediğini Murat abiden dinledik. Piyasa ile ilgili Kerem'le birlikte konuşmaya çalıştık. Burak da bugünün en önemli haberi BlackRock'tan bize bahsetti. Kayıt alınıyor bu Space yayını. En geç yarın da Spotify'a falan da yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Oradan dinleyebilirsiniz podcast olarak. Ama direkt bu yayın bittiği gibi bu yayına geldiğiniz linke tıkladığınızda kaydı dinleme imkanınız oluyor. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler olduğu için bu konuşmaların bir karşılığı oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Murat abi, Kerem, Lidya, sizlere de hayırlı akşamlar.
İyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar.